Feridüddin Attar. Ebu Hamid Feridüddin Muhammed bin Ebi Bekr İbrahim-i Nişaburi. Horasan Selçuklularının son zamanlarında büyük bir ihtimalle 1174'te Nişabur'da dünyaya geldi ve 1248'de bir Moğol askeri tarafından şehit edildi. Eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için Attar lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu. Büyük bir alim, çok güçlü bir şair ve ilahi aşkı en güzel dile getiren bir sufiydi. Küçük yaştan itibaren ve özellikle kendisini tasavvufa verdikten sonra birçok seyahatlerde bulundu. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a yaptığı bu seyahatlerden sonra Nişabur'a döndü ve orada inzivaya çekildi. Kendisi, peygamberler ve veliler hakkında birçok kitap okuduğunu ve 39 yıl müddetle tasavvufla ilgili şiir ve hikayeleri toplamaya devam ettiğini söyler. Tasavvuf erbabının sırlarını öğrenip makam ve hallerini incelemekle yetinmemiş, tasavvufu benimseyip içine girmiş ve kendisinden sonra yaşayan Mevlana, Şebüsteri, Sadi, Hafız ve Molla Cami gibi pek çok İranlı mutasavvuf şair ve edibe önderlik etmiştir. Özellikle Mevlana'nın Attar'ı aşıkların önderi sayması, tasavvuf yolunda kendisini küçük, onu büyük görmesi, eserlerinden büyük ölçüde faydalanması, hatta onu ruh, senaiyi de ruhun iki gözü olarak kabul etmesi, Hallaç'taki nurun Attar'ın ruhunda tecelli ettiğini ve Hallac'ın Attar'a mürebbi olduğunu söylemesi elbette bir sebebe dayanmalıdır. Tabiatı, ruhu ve fikri sürekli cevelan halinde olan Attar, insanlığa nazım ve nesirde önemli eserler armağan etmiştir. Manzum eserlerinin 100 bin beyit civarında olduğu söylenir. Attar'ın günümüze kadar gelen İlahiname, Esrarname, Musibetname, Cevapname adıyla da bilinir, Hüsrevname, Muhtarname, Mantukut Tayr, Kuşların İlahisi, Makamat-ı Tuyur, Makalat-ı Tuyur veya Tuyurname adlarıyla da anılır, Divan, Tezkiretül Evliya, Pentname, Öğütler kitabı bulunuyor. Diğer bazı eserlerini ise sonradan kendisinin yakıp yok ettiği rivayet edilir. Kerametle uyarılan adam. Feridüddin Attar, babasının Attar dükkanında müşteri beklerken bir derviş çıka gelir. Kendisinden sadaka ister. Hiç oralı olmaz. Derviş ona hiç beklenmedik bir soru sorar. Acaba sen nasıl öleceksin? Dükkan sahibi önce şaşırır, ürperir, irkilir. Ardından kendisini toparlayıp, sen nasıl öleceksen ben de öyle cevabını verir. Derviş hemen orada dilenci kasesini başının altına koyup yere uzanır ve ruhunu teslim eder. Dervişin bu kerameti karşısında dolup kalan Attar hemen iş yerini kapatır ve kendini gafletten uyandırıp Allah'a yöneltecek yolu aramaya koyulur. Yıllarca çile çekerek bunu başarır. Hem de öylesine başarır ki bu dünyadan göçerken o dervişin kerametinden çok daha erişilmezini göstererek Rabbine kavuşur. Şöyle ki, ülkesinin istilası sırasında bir Moğol askerinin kılıç darbesiyle kopardığı başını hemen iki eliyle yakalar, dimdik ayakta yürür gider. Bu hali gören o gaddar Moğol askerlerinin hepsi de şaşar kalır ve ellerinden kılıçları düşer. Halksa dehşete kapılır. Binlerce insan Allahu Ekber nidalarıyla ve dualarla onu izler. Sonunda mezarlıkta kabri olacak noktaya varır, yere yatar, başını boynuna koyar ve şehit olarak cenaze namazının kılınmasını bekler. Bu eser. Bu eser Hazreti Mevlana'nın Attar yedi aşk şehrini dolaştı. Bizse hala bir küçük sokağın başındayız diyerek övdüğü bir İslam Sufi şairinin şaheseridir. Bu eser yine Hazreti Mevlana'nın "Ben söz söylemede şeh atların kulu kölesiyim. Ey dost, her ne söyledimse onu atlardan duymuşum" dediği bir üstadın kitabıdır. Hazreti Attar, Hazreti Mevlana'ya henüz çocuk yaştayken Esrarname adlı kitabını hediye etmiş ve Mevlana Hazretleri bu eseri ömür boyu yanından hiç eksik etmemiştir. Gülşen-i Raz'ın yazarı Şebüsteri, "Yüzlerce yıl geçer de Attar gibi bir şair gelmez" der. Şeyh Galip de Attar'dan ilham aldığını söyler. Hazreti Attar bu eseri yazmak için velilerin hayatlarıyla ilgili bin kadar eser okudu. Tasavvuf bilgisiyle şairliğini bir araya getirerek tasavvuf edebiyatında yepyeni bir çığır açtı. Kendisinden sonra gelen Mevlana başta olmak üzere Hafız, Sadi, Molla Cami, Şebüsteri ve Şeyh Galip gibi pek çok şair ve mutasavvufu etkiledi. Bu kitaptan ilhamla pek çok şair Mantıkut Tayr'ın bir benzerini meydana getirmek için yarıştı. Batı dillerinin hemen hemen hepsine defalarca tercüme edilen, Fransızcaya 4 tercüme ve 2 adaptasyon, dünyanın pek çok diline aktarılan ve bütün insanlığa seslenen bu eser, herkesi etkileyen, kendine özgü, çok çarpıcı bir özelliğe sahiptir. Dünyanın seçkin aydınlarının sık sık göz atmak ihtiyacı duydukları bir başucu kitabıdır. Büyük psikolog ve psikiyatristlerin de insan ruh ve karakterini anlamak için kullandıkları bir kaynak eserdir. Bu eserin en büyük özelliği, insanı eski halinde bırakmaması ve onu gönül adamlığı yolunda ilerlemeye yönlendirmesidir. Zaten İslam klasikleri insan sözünden öte eserlerdir. Çünkü ayet, hadis ve velilerin hikmetleriyle ilmek ilmek dokunmuş şaheserlerdir onlar. İslam klasiklerinde öte dünyaya, Kur'an'ın ifadesiyle gerçek hayata göre programlanmış ruhun özlem ve ihtiyaçlarına cevaplar vardır. Aziz dinleyici, bu eserdeki kuşlar öyle rastgele kuşlar değildir. Aksine, onlar ruh kuşlar veya kuş ruhlardır. Canlar canı için koşturan ruhlar, yani bizzat insanlardır. Terbiye edilmesi gereken bizlerin, dünyayı önceleyen, ahireti öteleyen nefisleridir. Farklı farklı insan karakterleridir. Tasavvufa göre insan ruhu, cennet hayatından o erişilmez, aklın, hayalin ve hafsalanın alamayacağı bir güzellik, sonsuz bir mutluluk, bitimsiz neşe, sevinç ve kesintisiz bir huzur aleminden bu dünyaya sürgün edilmiştir. Bazı ruhlar, geldiği o benzersiz mutluluk ve huzur aleminin tam farkındadır. Peygamberler ve veliler gibi. Bazısı az farkındadır. Takva sahipleri gibi. Bazısı ise hiç farkında değildir. İnsanların çoğunluğu. Fakat biz farkında olmasak da ruhumuz içten içe orayı özler ve o ayrılığın acısını çeker. Bizler ister bilincinde olalım, ister olmayalım, ve artık unuttuğu o alemin sancısıyla ruhumuz hep huzursuzluk içinde kıvranır. O yüzden bu dünyada hiçbir şey insanı sürekli mutlu etmez. Tam mutlu ve huzurlu olacağını sandığı anda derin bir mutsuzluk ve huzursuzlukla burun buruna gelir. Cennetteyken nice tarifi imkansız güzellikleri, büyüleyici güzel sözleri, göz kamaştıran bir alemi ve muhteşem bir yaşantıyı görmüş ve tatmış olan ruhlarımız, toprak ve su karışımından, yani balçıktan oluşan şu bedende artık tam bir zindan hayatı sürmektedir. Tıpkı kafese hapsedilmiş bir kuş misali çırpınır durur. Hep o alemin özlemiyle yaşar. Eskiden tattığı o unutulmaz hallerin hasretiyle her an yanar kavrulur. Bizler unuttuk o alemi. Çünkü kimimiz makam ve mevkiye kapıldık, kimimiz servete boğulduk, kimimiz karşı cinse takılıp kaldık, kimimiz daha başka türlü türlü şeyleri putlaştırıp tapar olduk. Nefislerimiz kendine nice yeni yeni putlar edindi. Öylesi ihtişamlı bir alemi unutan ruhlarımıza, işte bu kitap bir hatırlatmada bulunuyor. Tekrar ona kavuşmanın sırlarını veriyor. Nefsimizin yonttuğu her türlü puttan ve zaaflarından kurtulmanın çarelerini gösteriyor. Allah'a hakkıyla kul ve peygamberine layıkıyla ümmet olabilmenin reçetelerini sıralıyor. Baştan sona şiir olan ve gerçekten de şiir akıcılığındaki bu eserin neredeyse her bir mısrağı ya bir ayete göndermedir, ya bir hadise, ya da ünlü bir velinin hayatına veya sözüne. Gönülleri arındırıp Allah'a hakkıyla bağlanmanın yollarını gösteren bu kitabın, biz aciz başta olmak üzere bütün dinleyenlerini ilahi huzura götüren yolları açmasını diliyoruz. Cemal Aydın. Ana konuyla ilgili ayetler. Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve "Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden hayli nasip verildi." Gerçekten de bu apaçık bir lütuftur, dedi. Derken cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu Süleyman'ın önünde bir araya getirildi. Ardından da düzenli sıralar halinde yola koyuldu. Karıncalarla dolu bir vadiye geldiklerinde karıncalardan biri uyardı. "Ey karıncalar, hemen yuvalarınıza girin ki Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin." Onun bu sözüne Süleyman içi ferahlayarak gülümsedi. Bir ara kuşları gözden geçirirken sordu. "Hüthüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Karşıma inandırıcı bir mazeretle çıkmadığı takdirde onu ya şiddetli bir ceza ile cezalandıracağım ya da boynunu uçuracağım." Çok geçmeden Hüthüt çıka geldi ve dedi ki, "Ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe hakkında doğru bir haber getirdim. Ben onlara hükümdarlık eden bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı var. Süleyman, bakalım doğru mu söyledin yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız. Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle," dedi. Sebe melikesi mektubu alınca şöyle dedi: "Siz ey soylular, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Ve bana karşı kibirlenmeyin. İtaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam ediyor. Kur'an Neml 27-16-31. Attar okuruna sesleniyor. Ey Allah yolunun yolcusu! Benim bu kitabımı ne bir şiir kitabı olarak gör, ne de bir bilgiçlik eseri olarak değerlendir. Çileyle kaleme alınmış bu beyitlere dikkatle bak. Bak da benim 100 çilemden birini olsun sen de hisset. Bu kitabımı dertle ve ıstırapla baştan sona dinleyen kişi, elinde mutluluk belgesiyle o yüce eşiğe erişir. Bu kitabı anlayarak dinleyen, işinin eri olur. Bizim dediğimizi kavrayan, en büyük kârı elde eder. Söylediklerimin içeriğine değil de şekle bağlanıp kalanlar, burada anlattıklarımın içinde boğulur giderler. Dediklerimin manevi anlamını sezenlerse, benim sırlarımın sırdaşı olurlar. Bu kitap bütün zamanların süsüdür. Bu kitaptan seçkinler de nasiplenir, sıradan insanlar da. Buz gibi soğuk bir adam bu kitabı görse, perdenin arkasından gaflet perdesini yırtmış olarak ateş gibi tutuşarak çıkar. Benim mısralarım harikulade özelliklere sahiptir. Dinleyene her an gittikçe daha fazla manevi kâr ve kazanç getirir. Ne kadar sık dinlersen, onlar sana her seferinde çok daha hoş gelecektir. Özene bezene yetiştirilip büyütülmüş bu gelin, sana duanı bir çırpıda değil, ancak azar azar açacaktır. Bu kitap birine yol gösterir ve onun önünden yolun perdesini kaldırırsa, söyleyin, o kişi o mutluluğa erdiğinde dualarında bu yazarı da ansın. Ben bu manevi bahçenin güllerini sizlere serptim. Ey dostlar, siz de beni artık hayırla yad eyleyin.